Ayrım 35.
Sayfa 262. Abdurrahman Dilipak, gelişmeler 7 Mayıs 1919'a kadar Mustafa Kemal'in Anadolu'ya ilişkin bir düşüncesi olmadığını göstermektedir. Cumhuriyete giden yol sayfa 147. Dipnot, Abdurrahman Dilipak diyor ki, Mustafa Kemal'den önce Anadolu'ya bu maksatla birçok kişi geçmiş faaliyet gösteriyordu. Cumhuriyete giden yol sayfa 37. Birçok kişiden sadece 10 tanesinin adını verse yeter, bekliyoruz. Anlaşılıyor ki alternatif tarih yazıcılığının bir başka yöntemi de şu. Al eline kalemi, yaz işine geleni. Dilipak'a Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay'ın anılarını okumasını tavsiye ederim. Dipnot. Ali Fuat Cebesoy anılarında 22 Aralık 1918'de İstanbul'da Şişli'deki evde Mustafa Kemal ile birlikte kararlaştırdıkları esasları açıklıyor. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 25 ve 36. Rauf Orbay da Bekir Ağa bölüğünde birlikte ziyaret ettikleri Fethi Okyar Bey'e Mustafa Kemal'in Anadolu'da uygulayacağı programı açıkladığını belirtiyor. Rauf Orbay'ın hatıraları yakın tarihimiz 3. yıl sayfa 17. Bu program ilk esasların olgunlaştırılmış ve kesinleşmiş bir biçimidir. Kazım Karabekir ise Mustafa Kemal'in milli bir mücadele için istekli olmadığını, İstanbul'da kalmayı tercih ettiğini ileri sürmektedir. İstiklal Harbimizin esasları sayfa 35. İstiklal Harbimiz sayfa 16. Bu iki tanının ifadeleri Kazım Karabekir'i yalanlamaktadır. Bizim alternatif tarih yazıcıları bir gün belki de çok doğru bir şey yazacaklar ama korkarım ki artık kimse inanmayacak. 6-7. Vahidettin neden Anadolu'ya ve milli mücadelenin başına geçmemiş? Bunun sebebini Vahidettin adına yine Necip Fazıl Kısakürek açıklıyor. Az önceki hayali sahneye göre Vahidettin Mustafa Kemal'e güya şöyle der. Hatıra şöyle bir sual gelebilir. Ya siz padişah ve halife olarak niçin bizzat Anadolu'ya geçip milli şahlanışı en yüksek merkeze kavuşturmayı düşünmüyorsunuz? Niçin bizzat Anadolu ayaklanmasının başına geçmiyorsunuz? Böyle bir teşebbüs hareketi başlamadan boğmak, boğulmasına sebep olmak neticesini doğurur. Eğer ben gizlice hazırlanıp Anadolu'ya ve milli mukavemetin başına geçecek olursam, bu teşebbüs milli kıyamı en üst derecesine çıkarır ama milletimiz için bir felaket, intihar gibi bir şey olur. O zaman İtilaf devletleri şu anki tereddütlü vaziyetlerini bir anda değiştirirler. Toparlanırlar, işin aldığı önem karşısında topyekün üzerimize saldırırlar ve topyekün tasfiyemize giderler. Dipnot, onların tereddütü yok padişahım. Tereddüt eden sizsiniz. Altı gizli anlaşmayla Osmanlı Devleti'ni parçalayıp çökertmeyi kararlaştırmışlar, hükümdarı olduğunuz ülkenin dört bir yanına girmişler, mütareke anlaşmasını şakır şakır çiğniyorlar, orduyu soyup soğana çevirmişler, donanmaları sarayınızın burnunun dibinde demirli, Doğu Anadolu için ne tasarladıkları belli, son olarak Yunanlıları da İzmir'e çıkartmışlar. Niyetlerini hala mı anlamadınız? Anlamanız ve tereddütten kurtulmanız için daha ne yapmaları gerekiyor? Vahidettin bir ara Anadolu'ya geçmek istediğini fakat çevresinin bırakmadığını ileri sürmektedir. 15. paragrafta ayrıntısı var. Sevr anlaşması topyekün tasfiye değil de neydi ah hünkârım? Hareketi de artık ikinci bir davranışa imkan bırakmamacasına bastırırlar. Bu da artık sulhe ve yeniden şart koşma imkanına kökünden set çeker. Vahidettin sayfa 161. Dipnot. Hangi İstanbul hükümeti bir şart ileri sürdü ki? Damat Ferit hükümeti önüne uzatılan Sevr Anlaşması'nı bile kuzu kuzu imzalamadı mı? Samiha Ayverdi. Sultan Vahidettin bir yandan tarihi ve milli hazinelerin yağmalanmaması, bir yandan da İstanbul'dan ayrılmasının siyasi mahsurları yani sakıncaları yüzünden tahtının yanında kalmaya mecburdu. Nitekim Anadolu'ya geçmeden evvel Mustafa Kemal Paşa'ya, ''Oğlum ben İstanbul'dan ayrılırsam düşman hem ecdat hazinelerini mahveder hem de şehri bir daha geri alamayız. Onun için sen git, ben burayı beklemeye mecburum.'' demişti. Dipnot, tanığı, belgesi, kanıtı olmayan bu tür hayal ürünü cümleler tarihe ne katar ki? Hep birlikte ben Vahidettin'i ya da Mustafa Kemal'i severim ama gerçeği daha çok severim diyebilsek, acı da olsa ön yargılarımızı bir yana bırakıp gerçeği içimize sindirmeye razı olsak ne kadar çok sorun çözülecek. İşte bu mecburiyet yüzündendir ki milli mücadeleyi kötüler görünüyor ve ona karşı kuvvet sevk ediyor. Başta Mustafa Kemal Paşa kuvvayı milliyecileri idama mahkum ediyor, fetvalar çıkartıyordu. Türk tarihinde Osmanlı asırları 3. cilt sayfa 193. K. Mısıroğlu, Sultan Vahidettin İstanbul'da oturmayarak Anadolu'daki milli hareketin başına geçseydi, hiç şüphesiz müstevliler yani istilacılar İstanbul'a bir daha çıkmamak üzere yerleşirlerdi. Sultan Vahidettin onların tahammül edilmez baskılarına rağmen cephelerden son zafer müjdeleri gelinceye ve Refet Paşa kumandasında bir kısım milli kuvvet vaziyete hakim oluncaya kadar İstanbul'daki acı ve elemli günleri gözyaşlarını içine akıtarak geçirmek suretiyle İstanbul'un elimizde kalmasını temin etmiştir. Sarıklı Mücahitler sayfa 97. Vehbi Vakkasoğlu, padişah işgalcilerin elinde tam manasıyla esirdi. Dipnot: Vahidettinciler böyle yazıyorlar ama Vahidettin esir olduğunu kesin olarak reddediyor. Kemalistlerin halkı aldatmak için uydurdukları bir hikaye olduğunu söylüyor. 21 Mart 1922'de Rumboldt'la yaptığı görüşmedeki sözleri. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 161. Vahidettin'e göre Vakkasoğlu da Kemalist. Ve ikinci ve daha önemli sebep ise padişah İstanbul'u bir terk etseydi bir daha dönemeyecek şehir otomatikman işgal kuvvetlerine devredilmiş olacaktı. Bu vatanı terk edenler sayfa 50, son bozgun 1. yıl sayfa 147. Böyle bahane ve mazeretler aramak, ucuz edebiyat yapmak, biri ötekini tutmaz hayali sahneler ve düzmece tarihler yazmak yerine, dişlerini sıkıp şu gerçeği bir itiraf edebilseler, masal söylemeye gerek kalmayacak. Ne yazık ki son padişahın yaşı, sağlığı, sinir sistemi, alıştığı hayat düzeni, cesareti, kültürü yaman bir kurtuluş savaşının başına geçmeye uygun ve yatkın değildi. Dipnot: Vahidettin mütarekeden sonra Üsküdar'a bile geçmemiştir. 6-8 Planın Ayrıntıları. Bazı yazarlara göre Vahidettin'in planı Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermekten ibaret değilmiş, çeşitli ayrıntıları da varmış. 6-8-1 Meclisin kapatılması, Tevfik Paşa'nın istifaya zorlanması, damat Ferit'in sadrazamlığa getirilmesi de planın ayrıntılarındanmış. Bu planın ne olduğu Vahidettin'in Mustafa Kemal ile görüşmesinden sonra ortaya çıkan tavır ve harekatı aydınlatmaya başlamıştı. Gerçekten görüşmenin ertesi günü padişahın yazılı bir buyruğu ile meclis dağıtıldı. Mustafa Kemal'in muhalefetine rağmen güven oyu almış olan Tevfik Paşa, padişah tarafından istifaya zorlandı. Onun istifasından sonra da Ferit Paşa sadrazamlığa getirildi. Kamısıroğlu Hilafet sayfa 152. Ne plan ne plan. Vahidettin en gerekli olduğu anda meclisi dağıtacak, Tevfik Paşa'yı istifa ettirecek, yerine de herhalde Tevfik Paşa'dan daha vatansever olduğu için damat Ferit'i getirecek. Ve bunlar milli mücadeleyi başlatma planının ilk adımları olarak yorumlanacak. İnsanın dili tutuluyor. Dipnot: Kamsıroğlu diyor ki, Tevfik Paşa'nın İngilizlerle münasebetini ve İngiliz siyasetini benimsediğini şuradan anlamak lazımdır ki, kendisi İngiliz kraliyetinin en büyük madalyası olan diz bağı nişanı ile ödüllendirilmiştir. Hilafet sayfa 149 dipnot. Tevfik Paşa'nın İngilizce olduğunu gösteren yüzlerce İngiliz belgesi dururken, Mısıroğlu kanıt diye bir nişanı ileri sürüyor. Meraklısı için iki not. Sultan Abdülaziz'e de Londra'yı ziyareti sırasında diz bağı nişanı verilmiştir. BTT'de sayı 6, sayfa 33, Mart 1968. Vahidettin de 1919'a Tevfik Paşa'ya Hanedan-ı Ali Osman nişanı verecektir. İMK İnal, son sadrazamla 4. yıl sayfa 1726. Mısıroğlu bunların da anlamını yorumlasa ya. 1. Mısıroğlu bir yandan bu kararların Vahidettin'in kafasındaki planın parçaları olduğunu ileri sürüyor, bir yandan da Mustafa Kemal'in önerisi ya da isteği üzerine gerçekleştiği izlenimini vermeye çalışıyor. Görüşmede başka kimse bulunmadığına ve Mustafa Kemal de anılarında böyle bir açıklama yapmadığına göre Mısıroğlu neye dayanarak bu iddiada bulunuyor? Hayal gücüne tabi. Dipnot: K. Mısıroğlu 17 Ekim 1994 günü ise şöyle konuşuyor. Sultan Vahidettin'in o buhranlı günlerde vatana birinci hizmeti Sevr Sur projesini hakim bırakmaktır, yani geçersiz kılmaktır. Evvela İttihatçıların hakim olduğu meclisi mebusanda Sevr'in tasdik edileceğinden korktuğu için o günkü anayasaya göre selahiyetini kullanarak meclisi feshetmiştir. Eğer o meclisi feshetmeseydi İttihatçıların hakim olduğu o meclis Sevr'i tasdik edecekti. TGRTTV 12 1994 Vahidettin programının birinci bölümü. Meclis 21 Aralık 1918'de feshedilmiştir. O tarihte müttefiklerin Sevr'le ilgili hiçbir hazırlıkları yoktur. Sevr Osmanlı Devleti'ne de 17 ay sonra 11 Mayıs 1920 günü tebliğ edilecektir. Masal bu. Ne olacak? Duruma göre uydur uydur anlat. 2. Meclis gerçekten Mustafa Kemal ile Vahidettin'in görüşmesinden bir gün sonra 21 Aralık 1918'e dağıtılmıştır. Ama Mustafa Kemal ile herhangi bir ilgisi yoktur. Dipnot, meclisin Mustafa Kemal'in onayıyla dağıtıldığı hakkındaki dedikoduyu Mustafa Kemal anlatmıştır. Anlatmasa Mısıroğlu'nun böyle bir dedikodunun haberi bile olmayacak ve dedikodu tarihçiliği yapamayacaktı. Mustafa Kemal diyor ki, sonraları işittim ki güya o mülakatta padişah Mebusan Meclisi'ni dağıtmak lüzumu üzerinde benimle görüşmüştür. Ben kendisini tasvip ederek ordunun aynı fikirde olduğunu söylemişimdir ve kendim de arkadaşlarım adına ona söz vermişimdir. Artık böyle dedikodulara önem verecek halde değildim, çok üzgündüm. İstanbul ufuklarında yükselen şeyler yalnız düşman sesleri, düşman hakaretleri, düşman bayrak ve süngüleriydi. Çok şaşılacak şeydir ki ayaklar altında çiğnenen bu muhitte hala bir saltanat, bir hükümet, bir varlık farz edenler vardı. Atatürk'ün hatıraları, sayfa 85. Padişahın has adamı damat Ferit Paşa Ayan Meclisi'nde daha 2 Aralık'ta meclisin dağıtılması gerektiğini ileri sürmüştür. Yeşke TKS kronolojisi 1 sayfa 8. Dahiliye Nazırı M. Ali Bey de bir gün önce meclisin feshedileceğini Ali Fuat Cebesoy'a söyler. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 37. Aynı bilgiyi Hariciye Nazırı Nabi Bey de Rauf Orba'ya vermiştir. Yakın tarihimiz 2. cilt sayfa 274. Dipnot, Vahidettin 8 Kasım 1918'de Rauf Orba'ya der ki, ortada bir millet var, koyun sürüsü, idaresi için bir çoban lazım, o da benim. Yakın tarihimiz 2. sayfa 240. Aynı şeyi 16 Mart 1920 günü de söyleyecektir. Millete değişmez bakışı böyle olan biri millete ve millet meclisine katlanır mı? M. Şerif Paşa da olayı doğruluyor. İMK İnal Son Sadrazamlar 4. cilt sayfa 1720. Vahidettin de Lütfi Simavi'ye Tevfik Paşa ile meclisi fesh'e karar verdiklerini açıklayacaktır. Lütfi Simavi, Osmanlı Sarayı'nın son günleri sayfa 460. Başkatip Ali Fuat Türk geldiyse kararın nasıl verildiğini hiçbir yoruma yer bırakmayacak kadar açık anlatıyor. Sadeleştirerek ve gereksiz ayrıntılardan ayıklayarak aktarıyorum. 21 Aralık 1918 Cumartesi sabahı huzura çağrıldım. Tevfik Paşa kabineye güvensizlik oyu verileceğini öğrendiğini, bu sebeple kabinede anayasanın 7. maddesi uyarınca meclisin dağıtılması için padişahın iznini almaya karar verdiklerini söyledi. Padişah da İttihatçılar veli nimetlerine yani liderlerine karşı bir vefa gösterisinde bulunmak istiyorlar. Kabineyi onlar düşürmeden önce meclisin dağıtılması daha doğru olur. Böylece dayılık bizde kalır dedi. Tevfik Paşa'nın ayrılmasından sonra padişah beni yanında alıkoyarak neden bu kararı verdiğini anlattı. Sizden sır çıkmaz. Ecneviler yani işgalciler bu meclisi seçilmiş saymıyorlar. Siz hayat hakkınızı korumak için faaliyet göstermelisiniz. Eğer gereken faaliyeti göstermezseniz hayat hakkınızı da kaybetmiş olursunuz diyorlar dedi. Dipnot. Vahidettin galiplere hoş görünmek için Ali İzzet Paşa kabinesinin bazı üyelerini de değiştirmeye çalışmıştı. Meclisi feshetmeden önce de Amiral Webb'den İngiliz hükümetinin desteğine güvenip güvenemeyeceğini sordurmuştur. S.R. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 443. Hep aynı ürkek, teslimiyetçi, yalanmacı tutum. Yeni seçimlerin 4 ay sonra yapılmasının anayasa hükmü olduğunu hatırlatarak bu hususun meclisi feshetme kararında yer almasının uygun olacağını söyledim ama kabul görmedi. Padişah benden sonra Lütfi Simavi Bey'e Başkatip Bey pek korkak aman kanuna aykırı bir şey olmasın diye titriyor demiş. Ertesi günü huzura kabulümde padişah meclisin dağıtılmasının gerekliliğini tekrarladıktan sonra ecnebilerin zihniyeti bizimkine uymuyor. Bir kere kafalarına koydukları bir şeyi çıkarmıyorlar ve o katiller heyetinin seçtiği meclisi nasıl tutuyorsunuz? Siz neye dayanıyorsunuz diyorlar dedi. Görüp işittiklerim sayfa 168. Dipnot, yani bu meclisteki milletvekillerini seçmiş olan Osmanlılar, bir hükümdar ülkeyi savaşa sokmuş, kötü yönetmiş, baskı rejimi altında tutmuş bir partiye ve iktidara karşı olabilir. Ama seçmenlerin katiller topluluğu diye suçlanmasını nasıl benimser ve bu tavsiyeye boyun eğerek meclisi nasıl kapatır? Anayasa gereği 4 ay sonra yapılması gereken seçimlerde ikinci bir kararname ile barış sorununa kadar ertelenecek, böylece saraya bağlı ve işgalcinin etkisine açık kukla hükümetler dönemi başlayacaktır. Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 169. Ali Fuat Türk geldiğinin meclis konusunda Vahidettin'e söylediklerinden iki örnek. Meclisin feshi kötü sonuçlar doğurur. Şayet meclis dağıtılır ve milletvekilleri memleketlerine dönerlerse artık o iller ile hiçbir bağımız kalmaz. Adı geçen eser sayfa 166. Galipler karşılarında 12 kişiden oluşan bir kurul, nazırlar bulunca baskı yoluyla her istediklerini yaptırabilirler. Fakat birlik halinde bir milli kuvvet yani meclis bulurlarsa işin şekli değişir. Yabancılar arzu etmezler diye biz kendi mahvımızı kendimiz hazırlamamalıyız. Adı geçen eser sayfa 178. Ali Fuat Türk geldi anılarında Vahidettin'in açıklarını, zaaf ve yanlışlarını çok saygılı bir dille yansıtıyor. Eser Vahidettin hakkında hüküm vermek için yeterli bir kaynak değerindedir. Vahidettin 27 Ocak 1919 gününde şöyle dert yanar, sadeleştirilmiştir. Ecnebiler pek amansız, bize baskı yaparak meclisi dağıttırdılar. Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 182. Dipnot, Necip Fazıl Kısakürek diyor ki, en büyük ve emin kaynağımız başkatip Ali Fuat Türk geldinin Görüp İşittiklerim adlı eseridir. Vahidettin sayfa 91. Bu kanıtlar orta yerdeyken bunun tersini yazmaya kalkışmak doğrusu büyük cesaret. 3. Tevfik Paşa kabinesi de Mısıroğlu'nun yazdığı gibi Vahidettin tarafından hemen istifaya zorlanmış değildir. Tevfik Paşa 13 Ocak 1919'da istifa eder ama Vahidettin sadrazamlığı yine Tevfik Paşa'ya verir. Dahası var, Tevfik Paşa 23 Şubat 1919'da ikinci defa istifa edecek ve Vahidettin de bir daha ve yine Tevfik Paşa'yı sadrazamlığa getirecektir. Tevfik Paşa'nın yerine damat Ferid'in gelmesi ancak 4 Mart'ta gerçekleşecektir. Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 179, 184 ve 195. Oysa Mısıroğlu bütün bunları bir planın hızlı ve ard arda gerçekleştirilmiş parçaları gibi anlatıyordu. Gerçek ile Mısıroğlu'nu bir arada görmek hiç kısmet olmayacak galiba. 6-8-2 Vahidettin bazı genç komutanları ve devlet adamlarını da aynı plan gereğince Anadolu'ya göndermiş. Bu masalı benimseyen bazı Vahidettinciler Necip Fazıl Kısakürek sayfa 172, Abdurrahman Dilipak Cumhuriyet'e giden yol sayfa 36. Doğrular 1. A. Konya'da bulunan Yıldırım Kıtaatı Müfettişliğine 2 Şubat 1919 tarihinde Cemal Mersinli Paşa atanmıştır. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 45. Cemal Paşa daha işin başındayken 5 Temmuz 1919'da 10 günlük izinle İstanbul'a gider ve bir daha geri dönmez. Dipnot, Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a. İlk zamanlarda Konya'da milli hareketin içinde olan Cemal Paşa Konya'dan geri çağrılmış ve ısrarım üzerine bir daha dönmemiştir. Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk Anadolu'da sayfa 55. Cemal Paşa 2 Ekim 1919'da Ali Rıza Paşa hükümetine Harbiye Nazırı olarak girer ve Mustafa Kemal'e 1 Kasım 1919'da silah değil ancak siyaset yoluyla başarı kazanılabileceğini yazar. Adı geçen eser sayfa 32. Bu bütün İstanbul hükümetlerinin ortak özelliğidir. Cemal Paşa'nın da bu demirbaş düşünceyi benimsediği anlaşılıyor. Buna rağmen elinden geldiğince milli mücadeleyi destekleyecek, bu yüzden tutuklanıp Malta'ya sürülecektir. Malta dönüşü Ankara'ya katılır. Onun yerine bakan Albay Selahattin Bey de bir süre sonra kimseye bilgi vermeden İstanbul'a gidecek ve Kurtuluş Savaşı'na katılmayacaktır. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 194. Kazım Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 117. Dipnot. Vahidettin madem milli mücadeleyi başlatmak istiyordu, Şubat'ta 2. Ordu müfettişine neden Mustafa Kemal'i göndermedi de Cemal Paşa'yı gönderdi? Neden Mustafa Kemal'i göndermek ve milli mücadeleyi başlatmak için İngilizler nota verinceye kadar bekledi? Bir alternatif tarihçi bu acayipliğin sebebini açıklayıverse de hep birlikte rahatlasak. B. Ali Fuat Cebesoy Paşa zaten 20. Kolordu komutanıdır. Tedavi için izinli olarak İstanbul'a gelmiş ve izni bitince de Şubat 1919 sonunda görevine dönmüştür. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 46. C. İzmir'deki 17. Kolordu komutanı Nurettin Paşa 1919 Nisan ayında görevden alınacak, yerine Selanik'i hiç savunmadan Yunan ordusuna teslim eden emekli paşalardan Ali Nadir Paşa yollanacaktır. Dipnot, Rauf Orbay Hatıraları yakın tarihimiz 2. sayfa 403. N. Taçalan Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken sayfa 211. Vehbi Vakkasoğlu bile şöyle yazıyor. Ali Nadir Paşa yaşadığı bu olaylardan hiçbir ders almadı. İstanbul'da milli mücadele aleyhindeki çalışmalarına devam etti. Son Bozgun 2. sayfa 108. Vahidettin'in ünlü planında İzmir'i korumak yer almıyordu herhalde. Çünkü Ali Nadir Paşa'nın hiçbir işe yaramayacağı geçmişteki başarısızlıklarından ve yaşından bellidir. Nitekim bu şaşkın paşa İzmir'in de hiç direnmeden Yunanlılara teslim edilmesini emreder. Bir Yunan temininden tokat yer ve bu içi geçmiş paşa ucunda beyaz mendil sallanan bir sopa ile esir kafilesinin başında yürümekten utanmaz. N. Taçalan Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken sayfa 250. Kazım Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 156. D. Kazım Karabekir Paşa. 28 Aralık 1918'de Tekirdağ'da bulunan 14. Kolordu Komutanlığı'na atanır. Anılarında Doğu'da bulunan 15. Kolordu Komutanlığı'na atanabilmek için türlü girişimlerde bulunduğunu, zorlukla sonuç aldığını ve ancak 12 Nisan'da İstanbul'dan ayrılabildiğini uzun uzun ve yakınarak anlatıyor. Vahidettin'in verdiği herhangi bir görevden de hiç söz etmiyor. İstiklal Harbi'nin sayfa 9-18. Dipnot: Kazım Karabekir 2 Mart günü Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'nın Fransız albayı Foulon ile yaptığı konuşmaya kulak misafiri olur. Osmanlı Harbiye Nazırı'nın Fransız albaya söylediklerinden iki cümle: "Aslen Mısırlıyım, İnşallah şu ordu derdinden kurtuluruz da yalnız jandarmamız kalır." İstiklal Harbi'nin sayfa 14. Türk olmadığını belirtmeye özen gösteren ve ordunun kaldırılmasını isteyen Ali Ferit Paşa, 29 Haziran'da bir kere daha Harbiye Nazırlığı'na getirilecektir. Ali Fuat Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 231. İzmir'deki 17. Kolordu Karargahı'nın Yunanlılara teslim olması üzerine Tekirdağ'da bulunan 14. Kolordu Karargahı 6 Haziran 1919'da Balıkesir'e alınır. Türk İstiklal Harbi 2. Cilt 1. Kısım sayfa 54. 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa bu zorunluluk dolayısıyla Anadolu'ya geçer. Yunan ordusu yayılırken Harbiye Nezareti'ne Yunanlıların ilerlemeye devam etmeleri halinde mukavemet edilip edilmeyeceğini sorar. S. Tansel Mondros'tan Mudanya'ya 1. sayfa 229-271. Başlangıçta tutumu budur ama bir süre sonra milli mücadeleye katılacaktır. Yüzbaşı Selahattin'in romanı sayfa 179-183. 1919'da Anadolu'da bulunan bütün paşalar bunlar. Atanma biçimleri ve tutumları da böyle. Vahdettincilerin ikide bir ileri sürdükleri genç paşaların Anadolu'ya gönderildiği masalının iç yüzü de bu. Dipnot: Damat Ferit 22 Nisan 1920'de Amiral Webb'i ziyaret ederek milli mücadeleyi yürüten bütün paşaların yakalanıp Malta'ya gönderilmelerini isteyecektir. Birkaçının adı: Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Nihat Anılmış Paşa, Muhittin Akyüz Paşa, Galip Türker Paşa. Bilal N. Şimşir, Malta Sürgünleri sayfa 184-185. Web'ten Milne gizli yazı. Yalnız Ali Nadir Paşa gibi bir zavallının İzmir'deki 17. Kolordu Komutanlığı'na atanmış olması bile Vahidettincilerin iddiasını tek başına iflas ettirmeye yeter. İstanbul, Anadolu'daki bazı birliklerin başına gerçekten bir takım paşalar ve emekli subaylar yollamaya yeltenecektir. Ama milli mücadeleyi söndürsünler diye. Dipnot: Mesela Genelkurmay Başkanlığı'na ileride Sevr Anlaşması'nı imzalayacak olan emekli Hadi Paşa, 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in ve Müfettiş Vekili Karabekir'in yerine Balkan yenilgisinden sorumlu emekli Abdullah Paşa, T.M. Göztepe, V.M. Gayyası'nda sayfa 212, Mufassal Osmanlı Tarihi 6. sayfa 3494. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'nın yerine önce Ahmet Hulusi Paşa, daha sonra yine emekli subaylardan her işi karanlık Kiraz Hamdi Paşa, Kazım Karabekir İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 84, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları sayfa 184,